Onur, kanun kaçağı olsan, polisten kaçtığın, kanundan saklandığın günlerini dünyanın veya Türkiye'nin neresinde geçirmek isterdin?
Ben şahsen evimde otururum yani. İlk gün evde oturmam, ikinci gün eve geri dönerim. Çünkü büyük ihtimal bir daha gelip bakmazlar eve.
Kabul, başlayabiliriz. Yani çok mantıksız diyemeyeceğim cevabını ama ben mesela İzlanda, Finlandiya'nın kuzeyi falan böyle insanların hiç görünmediği yerleri tercih ederdim. Ama şimdi bunu söylerken düşünüyorum. Benim böyle tenim biraz daha Finlandiyalılara göre koyu olduğu için çok orada ortaya çıkarım sanki. Yani Finlandiya'da beni hemen tanırlar.
Ya bunu yapabilmek için şimdi kanun kaçarsak kaçak gitmemiz gerekiyor. Gemiyle gideceğiz, konteynerle falan. Abi ben konteynerde ölürüm zaten. Hani İzlanda'ya gitmeyi başaramadan can veririm gemi içerisinde. O yüzden evde otururum abi.
Ben şu an daha güzel bir yer düşündüm. Benim babamın memleketi Rize Fındıklı'da çok güzel bir köy evi var. Ben orada saklanırım
Ben de evdeydim ama yani kaç evimiz var? Hangi ülkelerde
abi.
mevcut bu evler? Bunun hakkında bir bilgi vermedim.
Şimdi bölümün başında hem başta sorduğum soruyla alakalı bir şey konuşacağız hem de bence bölüm başlığıyla ucundan alakalı bir dizi. Yani izlememiş olabilirsiniz abi dizi. Yeni geldi sonuçta. Hemen böyle hafta sonu başına oturup izlemediyseniz. Netflix'te yeni bir Türk dizisi geldi. 50 metrekare. Biz Onur'la tabi dizi podcast'i yaptığımız için çıktığı gibi akşam bitirdik 8 bölümü. Normal bir insan hani 3-4 güne yaymayı tercih edebilir ama biz tek de bitirdik Onur'la.
Ya açıkçası yani diziyi izlemeden önce şöyle bir yorumlara baktım. Beraber baktık hatta konuştuk. Diziyi ya seven var ya da bu nedir abi deyip nefret edip gömen var. Zaten IMDb'de açtığınız zaman diziye en çok verilen oylar 10 ve 1. Yani ya seviliyor, destek çıkılıyor ya da linç ediliyor. Ama ben bu linçlerin biraz haksız olduğunu düşünüyorum bu dizi nazarında. Sen ne düşünüyorsun?
Ben de katılıyorum. Yani bir kere keyifle izledim diziyi. Herhangi bir bölümünde çok yavaşladığını düşünmedim. Aksiyon sürekli aktı ama daha önemlisi benim için komedi her bölümünde vardı. Yani ağıra kaçan bir komedi değil yani dizi komedi dizisi değil. Ama karakter tiplemeleri, mahalle muhabbeti ve başroldeki Engin Öztürk'ün özellikle başarılı komedisi bence çok eğlenceli bir dizi çıkartmış ortaya. Ya yani bence başarılı bir yapım. Hani eleştirilerin sebebini açıkçası çok bilmiyorum. Yani senin kadar da takip etmedim hani internette yazılanları ama yani çok fazla gömüldüyse bence biraz yersiz bir gömülme olur o.
Ya dizinin en büyük talihsizliği senaristi Burak Aksak ki biliyorsunuz ki Leyla ile Mecnun'un efsanevi senaristi Burak Aksak. Yani Burak Aksak yeni bir diziyle karşınıza geliyor dendiği zaman o Leyla ile Mecnun'un kemik kitlesi diziyi benzer bir yapıda diye hayal edip Leyla ile Mecnun tarzı bir dizi beklemiş olabilir. Ama zaten dizinin böyle bir vaadi yoktu yani kimseye Leyla ile Mecnun tarzı bir şey vaat etmedi ki bence aralardaki o absürt komedi nüansları da Leyla ile Mecnun'u hatırlatır nitelikteydi. Yani çok başarılı buldum ben. Aslında dizi bir komedi dizisi değil ama o ufak nükteler bence çok tatlıydı yani ben çok sevdim açıkçası.
Bunu sana da söylemiştim yayından önce. Benim aklıma en çok gelen örnek hani Guy Ritchie filmleri, Guy Ritchie yapımları böyle işte İngiliz mahallelerinde geçer. Bir tane başı belada bir adam vardır. Böyle yerel İngiliz halkıyla hani İngiliz komedisini yaşatır ama aynı zamanda aksiyondur, mafya vardır işin içinde. Yani benim aklıma o tarz diziler, filmler geldi. Açıkçası ben 50 metrekarenin bir yabancı yapım olarak karşımıza çıkarılsa çok daha fazla beğenileceğini düşünüyorum. Burada bir işte Türk mizahına veya Türk yapımlarına karşı bir ön yargı olabilir. Bence dediğim gibi çok keyifliydi, başarılı bir yapımdı. İkinci sezonu kesin gelecek. Gelmezse diziyi beğenenler olay çıkartır. Bence eğer izlemediyseniz, başına oturmadıysanız bir şans verin diziye.
Kesinlikle katılıyorum. Bence de Netflix açısından çok güzel, çok başarılı bir girişim olmuş. Yani eleştirenler neye dayanarak eleştiriyor tam olarak bilmiyorum ama bence beklentileri karşılayan tatlı bir yapım. O halde 50 metrekareyi size önerdikten sonra yavaş yavaş bugünkü konumuza girelim. Bugün size böyle kıyıda köşede kaldığını düşündüğümüz, en azından çok popüler olmadığına inandığımız, güzel, eğlenceli, başarılı bulduğumuz Netflix orijinal dizilerinden böyle birkaç tane, birkaç demet öneri yapacağız. Umarız ki hoşunuza gider.
Tabii Netflix'in hani öneri algoritması genelde, ya açıkçası çok başarısız bir öneri algoritması var bence bu arada. Onu söyleyeyim Netflix'in. Yani sevdiğiniz dizilere ve filmlere yönelik filmler ve diziler önermeye çalışıyor. Ama bana gelen önerileri bir görseniz aklınız hayaliniz durur. Ama Netflix'in algoritması gereği bu diziler karşınıza çıkmış olabilir. Hani tahmin ediyoruz birçoğunu atlamışsınızdır. Yani 6'da 6 izlediyseniz gerçekten tebrik ediyorum. 6 tane 7 tane falan dizi vereceğiz. Yani hepsini izlediğinizi düşünmüyorum. İstersen ilk dizini söyle, başlatalım. Biraz iddialı konuştum çünkü ben 6'da 6 izlendiğini düşünmüyorum bu dizilerin.
İlk vereceğim dizi aslında en çok izlenme ihtimalinin olduğuna inandığım dizi benim listem arasında. Grace and Frankie. 6 sezonu şu an Netflix'te mevcut. 7. sezonu da biraz gecikmeli de olsa yolda. Başrollerinde Henry Fonda'nın kızı Biricik'imiz Jane Fonda ve Lily Tomlin oynuyor. Çok başarılılar. Yani yaşları göz önünde bulundurulursa ki Jane Fonda 83 yaşında, Tomlin 81 yaşında ama ikisi de gerçekten o yaşa rağmen inanılmaz iyi bir performans gösteriyorlar. Ben büyük ihtimalle 80'lerimde bırakın dizi çekmeyi, dizi bile izleyemem. Yani o yaşları görür müyüm tabii onu da bilmiyorum ama. Dizinin konusu kısaca iki kadını merkezine alıyor. Kocaları beraber yaşamak istedikleri için eşlerini terk ediyorlar. Eşcinseller çünkü ve birbirlerine aşık olup beraber yaşamaya başlıyorlar. Tabii terk edilen iki eş de, iki kadın da aslında hiç anlaşamayan iki kadın. Ama dizi boyunca muhteşem bir dostluk geliştiriyorlar. Böyle atışmalar, tatlı nükteler, ince espriler, komediler, dramlar, zaman zaman hüzünler. Bence mükemmel bir karışım dizisi. Ben şahsen çok beğenerek izliyorum. Yani insanı hiçbir zaman sıkmayan, tatlı tatlı ilerleyen ve kendi çizgisini bozmayan bir dizi. Dediğim gibi 6 sezonu mevcut. 7. sezonda bu sene gelir mi, gelmez mi bilmiyorum. Biraz da başroldeki oyuncuların yaşından dolayı bir gecikme de olabilir diye düşünüyorum. Ama geleceği kesin. Bekliyoruz.
Yakın zamanda bir West Wing turu atmaya başladım. İlk yayınlandığı dönemde çok küçüktüm. İzleme, yani düşün ben 8 yaşında Amerika diyormuşum yani. Çok saçma bir çocukluk. Ama West Wing'de Lily Tomlin sonraki sezonlarda geliyor. Ya bir oyuncu içinde bulunduğu her sahneyi nasıl yükseltir? Benim çok beğendiğim bir aktris kendisi. Çok da komik bir kadın hakikaten. Lily Tomlin'i severim. Hani yaşları gereği ilerleyen sezonları belirsiz olan dizi deyince ben kendi sıralamamı değiştirip hemen senin önerinin arkasına Kominsky Method'ı eklemek istiyorum. Çünkü gerçekten yaşları sebebiyle dizinin geleceği belirsiz olan dizilerden bir tanesi daha. İki usta oyuncu Alan Arkin ve Michael Douglas var dizinin başrollerinde ki ben Alan Arkin'e taparım. Yani Little Miss Sunshine'ı izledim. İlk izlediğim işiydi. Ondan sonra Alan Arkin'i nerede görsem izlemeye başladım. Çok severim. Çok başarılı iki başrol. Çok komik bir dizi aynı zamanda. Michael Douglas bir film hocası. Alan Arkin en yakın arkadaşı. Yaşları gereği hayatlarında bir takım kayıplar olmuş. Fakat yine de birbirleriyle olan arkadaşlıkları devam ediyor. Açıkçası bir ara şey furyası vardı. İşte Morgan Freeman'lar, Robert De Niro'lar, biraz da artık yaşlanmış usta oyuncular yavaş yavaş böyle bir araya gelip hani işte Last Vegas bilmem ne, son tur, son vurgun, son soygun böyle filmler çıkmaya başlamıştı arka arkaya. Ben açıkçası çok sıkılmıştım o filmlerden. Çünkü bu kadar usta aktörlerin, yani gençliklerinde inanılmaz filmlerini izlediğimiz aktörlerin açıkçası yaşlanmış hallerinde şebeklik yapmaları benim böyle çok hoşuma gitmemişti. O yüzden bu diziye biraz ön yargılı başlamıştım. Ama açıkçası Arkin'de Douglas'a oyunculuğundan ve komedilerinden hiçbir şey kaybetmeden devam ediyorlar. Yani yaşlarına rağmen inanılmaz başarılı bir oyunculuk sergiliyorlar. Eğer izlemediyseniz ya da gördüyseniz ve atladıysanız mutlaka bir şans verin.
Böylece aslında ilk iki dizimiz benzer tatlarda iki dizi oldu. İkisi de harika iki yapım. Şimdi hiç benzer tatta olmayan tamamen bir gençlik ateşini hissedebileceğiniz bir dizi önereceğim size. Aslında dizi diyorum ama dizi 6 bölümlük. Her bölümü de böyle 25-30 dakikalık desek sanki böyle 2,5-3 saatlik uzun bir filmmiş gibi de diziyi izleyip bitirebilirsiniz. Crashing 2016 yapımı bir İngiliz komedi dizisi. Fleabag veyahut da Broadchurch seyrettiyseniz oradan da tanıdığınız Phoebe Waller-Bridge başrolde. Aynı zamanda dizinin senaristi. Aynı zamanda Broadchurch'ten tanıdığınız Jonathan Bailey de dizide oynuyor. Dizinin konusu çok kısaca 7 ana karakter çok fazla fahiş durumda olan emlak borsasında göz önünde bulundurunca ucuz kira verebilmek için aynı binada, yani artık kullanılmayan eski böyle yıkık dökülen bir hastane binasında yaşamaya başlıyorlar ve olaylar gelişiyor. İngiliz komedilerini seviyorsanız, o İngiliz mizahını seviyorsanız, o sarkastik yapıdan hoşlanıyorsanız ve tabii ki de aksan sizi mutlu ediyorsa çok çok seveceğiniz, çok sizi içine alacak bir yapım olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda Phoebe Waller-Bridge değişik bir karakterde, bir ninfomanya canlandırıyor ve çok başarılı. Kabul ediyorum, espriler biraz bel altı olabiliyor dizide ama çok rahatsız edici bir yapıda olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle ilginç bir yapım ama çok sevecek olanlar için üzücü bir haber tabii ki de dizi tek sezon. İkinci sezonu falan gelmeyecek. Zaten eski bir yapım. O yüzden maalesef tek sezonla geçiştireceğiz.
Phoebe Waller-Bridge'in günümüzdeki şöhreti özellikle hem İngiltere'de hem artık Hollywood'a da geçiş yapmaya başladı. Bir daha geri dönüp Crashing tarzı böyle kısa küçük komediler yazacağını düşünmüyorum Phoebe Waller-Bridge'in, ama hani bu şöhrete ulaşmadan önceki yapımını izlemek, ben ilk o diziyle tanımıştım Netflix karşıma çıkınca, çok keyifli. Komediyle de devam ediyorum listeme. Aslında komedi, yani komik bir dizi ama komedi olarak mı yayınlandı yoksa nedir janrası bu dizinin bilmiyorum. Russian Doll. İşte bu yine çok popüler bir trendti. Yine o trendi takip etti Russian Doll. Bir başroldeki karakter ölür. Öldükten sonra günün veya bir olayın başına döner. Tekrar ölür. Tekrar başa döner. Tekrar ölür ve tekrar başa döner şeklinde bir loop'a girmiş. Yani bir döngüye girmiş karakterleri konu alan diziler ve filmler. İşte son böyle 5-6 yılda bayağı revaçta. Yani tamam, Bill Murray bunu 30 yıl önce layığıyla yaptı ama biz hani işte Edge of Tomorrow'lardı, Happy Death Day'lerdi 1 ve 2 olarak. Hani filmlerde de izlediğimiz sıkça bir konu. Russian Doll açıkçası çok yeni bir şey katmıyor bu konsepte. Başrolde Natasha Leone var. Başroldeki karakterimiz bir partiye katılıyor. Partinin çıkışında ölüyor. Fakat öldükten sonra kendini tekrar partinin başında buluyor. Fakat dizi hani böyle 2-3 bölüm ya biz bunları çok izledik hep böyle bildiğimiz şeyler gibi dedirtse de bir noktadan sonra aslında kendi tadını katmaya başlıyor bence bu konsepte. Hani özetini okumuşsunuzdur, fragmanını izlemişsinizdir, beğenmemişsinizdir, izlememişsinizdir. Bence kesin bir şans verin ve hani bir 2-3 bölümlük bir şans verin. Bence pişman olmayacaksınız. İkinci sezonda gelecek. Açıkçası Netflix'in ön plana çıkaracağını düşündüğüm dizilerden bir tanesi. O yüzden bu bölümü biz çektikten çok daha sonra izliyorsanız dizi bayağı popülerleşmiş olabilir. Hani yine de ben söyleyeyim dedim diziyi.
Bu arada fark ettim ki dizilerimizin de gidişatı böyle ilk iki dizi dram, sonraki iki dizi daha komedi, en sonda şimdi vereceğimiz iki dizi de biraz daha böyle nasıl diyeyim işte polisiye, gizem, hafif aksiyon, hafif maceralı diziler olmuş. İstemeden de güzel bir sıralama yapmışız. Son vereceğim dizi çok izleyen olduğunu düşünmüyorum. Bir BBC Netflix ortak yapımı, aynı zamanda Japon İngiliz işbirliği Giri Haji. Veyahut da İngilizcesi Duty Shame diye çevrilmiş. Bizde görev utanç gibi bir çevirisi var mı emin değilim. Zira Türkçesini bulamadım. Öyle bir şey rastlamadım. Eğer varsa beni uyarın lütfen. 2019 yapımı, tek sezonluk, harika bir dizi. Çok kısaca konusu nedir? Böyle organize suç çetesi üyesi olan ve cinayetle suçlanmakta olan kayıp kardeşini bulmaya çalışan bir dedektifin hikayesi anlatılıyor bizde. Dizi hem Tokyo'da hem Londra'da eş zamanlı olarak geçiyor. Peki niçin çok güzel? Bir kere ben tek sezonluk dizileri seviyorum. Yani dizi kimi yerlerde iptal edilmiş bir dizi olarak gösteriliyor. Fakat klasik bir iptal gelmesin aklınıza. Zaten dizi tek sezonluk olarak yazılan bir diziydi. Daha sonrasında BBC uzatılabilir diye bir karara vardı. Fakat kendi isteğiyle yapımcılar diziyi devam ettirmeme kararı aldı. O yüzden yani onay alamayıp iptal edilen klasik bir dizi değil. Sinematografisi çok başarılı. Yani klasik dizilerden ayıran en büyük özelliği bence bu. Mükemmel diyalogları var. Kendi içerisinde asla düşmeyen bir temposu var. Ve bence finali gerçekten Oldukça hoştu. Ben çok beğendim şahsen. Size de şiddetle öneriyorum. Böyle işte Japon dizilerine ilginiz varsa, Yakuza'ya, hafif mafyatik şeylere ilginiz varsa, tabii ki gizem seviyorsanız bence çok hoşunuza gidecek bir yapım.
Ve son sırada vereceğim dizi Spy. Tabii ki Netflix orijinali. Yine tek sezon mini dizi olarak izleyebileceğiniz bir gerçek hayattan uyarlama bir hikaye. Başrolünde Sacha Baron Cohen var. Şimdi SBC olarak kısaltayım mı buradan sonrasını bilmiyorum ama FIFA'cıların kafası karışabilir. Sacha Baron Cohen genelde hani bilirsiniz böyle bel altı şakaları olan, genelde insanların beğenmediği ama bizim Onur'la çok sevdiğimiz filmleri olan, komedileri olan bir adam. Fakat burada çok farklı bir rolde. Dizideki olaylar gerçek hayattan alındığı için daha çok etkiliyor bence. Ben açıkçası bu tarz hikayelerde, yani mesela Bourne serisi filmleri severiz ama biliyorsun bir Hollywood kurgusu olduğu için açıkçası bir yerde ya hadi ya dedirtebiliyor insana. Ama o gerçek hayattan alınan ajan öyküleri, ajan hikayeleri, bu tarz böyle gizemli hikayeler açıkçası ekranda izlenince daha büyük bir etki yaratıyor bende. Sacha Baron drama oyuncusu olmamasına rağmen, yani aslen bir komedyen olmasına rağmen bence inanılmaz başarılı bir rolde. O yüzden Sacha Baron Cohen'i görüp es geçmiş olabilirsiniz veya diziyi hiç görmemiş olabilirsiniz. Kesinlikle bir şans vermenizi tavsiye ediyorum.
Komedi oyuncuları veyahut da komik insanlar böyle dram dizilerinde veya dram filmlerinde çok başarılı oluyorlar genellikle. Bunun da şöyle bir sebebi olduğunu düşünüyorum. Bence hayatları gerçekten çok zor geçtiği için komediye yöneliyorlar. Yani hafif trajik bir hayatları oluyor ve o yüzden o dram rolüne çok iyi bürünebiliyorlar diye düşünüyorum. Böyle kendi kendime şu an sıktığım, şu an yazdığım bir senaryoydu bu. Acaba doğru mudur? Tabii bilmiyorum.
Yok, makul bence de, yani gayet makul bir bakış açısı ki birçok komedyenin aslında kendi hayatında hani ağır depresyon yaşadığını veya çok ciddi problemleri olduğunu biliyoruz. Hani Sacha Baron bunlardan bir tanesi midir yoksa adam gerçekten yetenekli bir oyuncu mu onu bilmiyorum ama bence makul bir bakış açısıydı seninki.
Tabii ki de çok fazla bilinmeyen, kıyıda köşede kalmış birçok Netflix yapımı daha var ama çok fazla podcast'ı uzatmamak adına biz bugün 6 farklı diziyle karşınıza geldik. Eğer ki hoşunuza gittiyse bir yeni altılı listesi daha neden yapmayalım ki ilerleyen bölümlerde?
Yani Netflix uzunca bir süre daha bu streaming, yani online yayıncılığın bir numarası olarak devam edecek. Biz de Netflix'e gelen dizileri takip etmeye devam edeceğiz. Hani başka bir streaming servisle yetişmeye başlarsa Netflix'e, onu da neden olmasın alırız bölümümüze ama şimdilik Netflix'ten devam.
O halde bu kasvetli, soğuk havalı İstanbul akşamında biz yavaş yavaş yayınımızı sonlandıralım. Umarız ki keyifli dakikalar geçirmişsinizdir ve izlemediğiniz birçok diziyi listenize ekleyebilmişsinizdir. Bizden bugünlük bu kadar.
Hem 50 metrekare hem de önerdiğimiz diziler hakkındaki yorumlarınızı da Instagram'da paylaştığımız postların altına bırakabilirsiniz. Onları okuyoruz siz yazdıkça. Kendimizi de oradan geliştirmeye çalışıyoruz. Sizin fikirlerinizi de merak ediyoruz. Bizler için değerli diyerek önümüzdeki bölümde görüşmeyi diliyoruz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.